Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini ve onun sevgili ashabını tanımaya, tanıtmaya ve sizlerle paylaşmaya çalıştığımız Gül Sohbetleri programımızın efendim 125. ile elhamdülillah yine beraberiz. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını son şu kadar programdan beri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Efendim amca çocuklarını bitirdik. Halalarını işliyoruz. Safiye hala ve oğlu Zübeyir'in eğitim yöntemini işliyorduk sizlerle beraber. Halalar kısmının da 58. bölümüyle yine beraberiz. Ben tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlarken Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarıyla olan ilişkisini güzelce, yerli yerince anlayarak, kavrayarak hayatımıza yansıtmanız ve yansıtmamız dileğini de tekrarlamış olayım efendim. Evet, en son kaldığımız yer hatırlayacaksınız. Safiye halanın eğitim yöntemi üzerinde ders yapıyorduk sizlerle. Oğlu Zübeyir'i yetiştirme sahnesinden bahsediyorduk. Şu kısmı, ödül ve ceza kısmına gelmiştik ve örneğini verecektik. Ama geçen hafta zamanımız kalmamıştı. Şimdi şu ifadeyi geçen haftayla bağlantı kurmak için kullanmış olayım. Sevgili çocuklarına eşit muamele eden, adil muamele eden, hepsini seven Safiye hala, ki 5 çocuğu olduğunu söylemiştik Safiye hala. Bunlar içerisinde Zübeyir'in, oğlu Zübeyir'in diğer çocuklarının yanında çok farklı bazı özellikleri olduğunu, kabiliyetleri olduğunu fark etmiş, diğer çocukların hakkına girmeden, onları ihlal ve ihmal etmeden Zübeyir'in bu yeteneğinin gelişmesi noktasında özel imkanlar önüne sunmaya çalışmış idi. Bunu yaparken Zübeyir'ine çok düşkün olan Safiye hala her şeye rağmen sevgili yavrusunu sevgisine kurban etmediğini söylemiştik. Birçok anne sevgili çocuğunu sevgisine kurban eder. Ne demek? İşte sabahleyin namaza çağıracaksınız. Yavrucak mışıl mışıl uyuyor. Kıyamazsınız, kaldıramazsınız. Bu sevgiliyi sevgiye kurban etmektir efendim. Resulullah kaldırın diyorsa kaldıracaksınız. Biz bunu tartışmayacağız. Ya hocam çok geç yattı, çok dersi var, sınavları var, yorgundur. Olmaz efendim. Sabah namazının vaktini o saatte belirleyen Allah'tır. Biz vakti tartışamayız. Eğer seviyorsa kaldıracağız. Ya hocam kalkmıyorsa ne yapacağız? Ha, o benim işim değil işte. Benim konumun dışında kalır. O zor bir şey. Ama bir şekilde yol olmalı muhakkak. Çünkü hepimiz çocuk yetiştirdik. Efendim dilerse kalkıyorlar, kaldırılıyor efendim. Bunun yol yortamı vardır. Ama şu cümleyi bir kez daha söyleyeceğim. Zübeyir'ine çok düşkün olan Safiye hala her şeye rağmen sevgili yavrusunu sevgisine kurban etmemişti. Onun iyi yetişmesi için gereken her şeyi yaparken ödüllendirdiği gibi yerli yeri gelince de ceza da veriyordu. Ödülün yerine ödül, cezanın yerine ceza. İkisi de ihmal edilmemeli. Ancak burada şunu söylemek lazım. İşte çocuğumuzu namaz kılma noktasında, kızımızın başını örtmesi noktasında onlara alıştırma gayreti içerisindeyken namaz kılarsan sana şunu alırım, başını örtsen sana şunu alırım, şunu veririm gibi maddi ödülleri çok fazla öne çıkarmayacağız. Yok efendim. Ancak çok da böyle ödülü de yarat, yani ödüle yalama yaptırmayacağız. Aynı cezaya yalama yaptırmayacağımız gibi. O dengeyi sağlamamız lazım. Yoksa bir ibadeti yapan hemen karşılığını alırsa, ödülünü alırsa bu ibadet olmaktan çıkar, menfaate dönüşür. Muhabbetle işlenmez hale gelir. Ama yeri gelince zaman zaman da ödül gerekiyor. Bunu söylemek lazım. Şimdi bunun bir örneğini sizlerle paylaşayım. Kaynaklara geçmeyen her neyse, efendim Zübeyir demek ne, nasıl bir yanlışlık yaptıysa Safiye'ye biraz sert tedbir uygulamış. Hatta bir ara çok sert, yani ağır ceza da vermiş. Şiddetli, neredeyse şiddet, bugünkülerin şiddet diyeceği şekilde de sanırım, yani tam kelimeyi bulamadım kaynaklarda, yani dövdüğü rivayeti de var efendim. Ki yani yuvarlak olarak o günlerde 16-17 yaşında görüyoruz Zübeyir'i, ki bu bir çocuğun dövülme yaşı değil, biliyorsunuz. Ancak tekrar söyleyeyim, Safiye hala Kur'an'dan, sünnetten bir şey alıyor, uyguluyorsa ben bunu tartışmam. Eğer şey bilseydik, Zübeyir nasıl yanlış yaptığını bilseydik rahat konuşacaktım. Kaynaklarda bulamadığım için farkındasınız, rahat konuşamıyorum bu aranda. Yani bir yanlışı var, onu cezalandırıyor, efendim ağır ceza veriyor, hafif şiddet uyguluyor. Yani öyle bir şey görürüz. Onun böyle yaptığını gören yakınları onu kınıyorlar efendim. Bu yaptığın doğru mu ey Safiye diye kınıyorlar. Bu yaptığın doğru mu? Kızıyorlar. O da şaşırıyor. Ne yapmışım ki diyor. Bu yaşta çocuğa böyle bir ceza verilir mi? Şimdi verdiği cezayı bilmiyorum ne verilmiş, ama bu böyle bir ceza verilir mi diye kınıyorlar. Safiye hala ne zaman ne yapılması gerekiyorsa o zaman o yapılmalı diyor. Ne zaman ne yapılması gerekiyorsa o zaman o yapılmalı. Yani çok yuvarlak bir cümle. Yani ödülse ödül, takdirse takdir, tenkitse tenkit, ceza ise ceza. Ama karşı taraf Zübeyir daha küçük diyorlar. Daha çocuk diyorlar. Unutmayalım. Yani bazı şeyleri maalesef, yani birçok yerde ben gördüm. Yani böyle ezbere, o çocuk da çocuğa böyle yapılmaz diye ezbere konuşuluyor. Yazılmış hatta, günümüzde böyle sohbet yapanlar da var. Ben tekrar söyleyeyim. İslam gedinde Zübeyir en küçük 15, en büyük 17. Yani 15, 16, 17 yaşlarında. Bunlar muhtemelen 17'sinden sonraki hadiseler bunlar, ki öyle çocuk değil, genç aslında. Ama Safiye'yle onlar çocuk deyince, daha o çocuk deyince, çocuk olduğu için uğraşıyorum diyor bende. Çocuk olduğu için uğraşıyorum yani. Biz diyor senin onu çok sevdiğini zannediyorduk. Görüyor musunuz tenkidi? Senin onu çok sevdiğini zannediyorduk. Hani bazen böyle çocuğumuza, tabii yanlış yaparız ayrı bir olay, onu bizi gören düzeltecek, ama sanki benim çocuğumu benden daha çok seviyormuş da diğeri çocuğuma benden daha fazla acıyormuş da, bu hava verilmemeli yani. Ve bunu verenler de var. O yüzden de diyorlar ki senin onu çok sevdiğini zannediyorduk. Safiye hala kızıyor tabii. Ne demek diyor zannediyorduk. Benim oğlum değil mi bu? Ve ben çocuğumu Allah şahit çok seviyorum. Ama benim Zübeyir'e ceza vermem onu sevmediğimden değil, bilakis sevdiğimdendir. Onu sevmediğimden değil, bilakis sevdiğimden. Verdiği örnek budur Safiye Allah'ın. Tabii şaşırıyor o çıkışta bulunanlar. Nasıl bir şey böyle? Hiç diyor seven insan sevdiğine ceza verir mi? Böyle çıkışıyorlar. Bu nasıl sevgidir? Seven insan sevdiğine ceza verir mi diye çıkışıyorlar. Safiye Allah çok tatlı bir cevap veriyor efendim. Seven insan sevdiğinin iyi yetişmesini istemez mi peki? Seven insan sevdiğinin iyi yetişmesini istemez mi peki? Ben onu sevmediğimden değil, sevdiğimden dolayı ceza veriyorum. Onun çok iyi yetişmesini istiyorum. Akıllı, bilgili ve ahlaklı olmasını istediğim gibi, aynı zamanda cesur, yiğit ve atılgan olmasını da istiyorum. Çok oturtan bir cevap değil mi efendim? Akıllı, bilgili ve ahlaklı olmasını istediğim gibi, aynı zamanda cesur, yiğit ve atılgan olmasını da istiyorum. İtiraz edemeyince karşı taraf cezayla olur mu bu diye farklı bir çıkış yapıyorlar. Safiye hala cevap veriyor. Unutmayın ki hiç kimse çocuğunu annesinden daha çok sevemez. Evet. Yani nasıl bir tespit diye sormama gerek var mı efendim? Hiç kimse, insan olarak yalnız, hiç kimse çocuğunu annesinden daha çok sevemez. Hiçbir anne de Allah ve Resulünden daha çok sevemez. İmza Safiye hala. Unutmayın ki hiç kimse çocuğunu annesinden daha çok sevemez. Yine hiçbir anne de Allah ve Resulünden daha çok sevemez. Çocuklarımız bize Allah'ın emaneti. Allah'ın emanetini Allah'ın istediği şekilde yetiştirmek de Allah ve Resulünün emridir. Allah'ın emanetini, evet, Allah'ın istediği şekilde yetiştirmek de Allah ve Resulünün emridir. Bakın tavsiyedir demiyor. Emridir diyor. Çocuklarımıza olan sevgi ve şefkatimiz onları iyi yetiştirmeye mani olmamalı. Evet, çocuklarımıza olan sevgi ve şefkatimiz onları iyi yetiştirmeye mani olmamalı. Çocuğunu gerçekten seven, onu gerçekten çok iyi yetiştirmek için her türlü fedakarlığı yapar. Benim yapmaya çalıştığım da budur işte. Tabii böyle deyince hiçbiri cevap veremiyorlar. Yani çocuğa ceza vermek gerektiği zaman çocuğa veya gence, tabii dengeyi iyi sağlamamız lazım. Yani zulüm olmamalı bu ceza. Zulüm olmamalı. İşte o dengeyi sağlamak lazım. Safiye hala radıyallahu anha bu uygulamaları ile bize adeta şöyle bir yol gösteriyor efendim. Biraz bunun tahlilini yapalım hep beraber. Çocukları terbiye etme, eğitme, öğretme ve onlara yol gösterme adına önlerine koyacağımız örnekler biraz daha ciddi şeyler olmalı. Bu çok önemlidir. Çocuklarımızı terbiye etme, eğitme, öğretme ve onlara yol gösterme adına önlerine koyacağımız örnekler biraz daha ciddi şeyler olmalı. Bir yandan çocukların çocuk olduklarını unutmayacağız ama diğer yandan da kendilerinin adam yerine konulmalarından hoşlandıklarını dikkate alacağız. İşte bu dengeyi koruyabilirsek ve de kurabilirsek, kurup koruyabilirsek başarıya da o ölçüde yaklaşmış oluruz. Resulullah Aleyhisselam'ın çocukların çocuk olduklarını sürekli dikkate aldığını ama bu arada onlara yetişkin yani adam muamelesi yaptığını da bizzat görüyor ve gözlüyor Safiye Hala ve uyguluyor. O da onu örnek aldığı için çocuklarını en iyi bir şekilde yetiştirmeyi başarmıştı. Ki bunun başında Hazreti Zübeyir radıyallahu an geliyordu. Efendim, çocuklara ve gençleri eğitme adına onlara zarar verecek her türlü söz ve hareketten şiddetle kaçınacağız. Bu konuda sanırım hemfikiriz. Ama bu arada iyi, dürüst, akıllı, çalışkan, terbiyeli ve ahlaklı çocuk ve gençlerin yetişmesi için anne baba, abi, kardeş, arkadaş, eş, dost, yakın uzak akraba, eğitim öğretim kurumları, sosyal ve fiziki çevre gibi şahsın yetişmesinde önemli yeri olan ortam ve faktörlere de çok dikkat edeceğiz. İçinde yaşadığımız sosyal hayat çerçevesinde insanın sosyal bir varlık olduğunu unutmayacağız. İçinde yaşadığı toplumundan kopuk bir çocuk ve genç, Safiye hala nezdinde kaybedilmiş bir hazinedir. Bizim için öyle değil mi efendim? Yani öyle çocuk var ki, bırakınız çevresinden kopmayı, evini görmüyor, ailesini görmüyor. Yani merhamet noktasında, acıma noktasında gerçekten çok çok büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Zaman zaman örnek veririm. İşte yemek hazırlayan bir anne sahnesi veririm çok. İşte ekmek alınacak. Evde oğlu kızı vardır, yani çocuklara vardır diyelim. İşte oğlum kızım neyse artık git ekmek al. Marketten, bakkaldan, fırından neyse neden alınıyorsa ekmek al. Dediği zaman bazı çocukların ne kadar mızlandıklarını, mızmızlandıklarını, gitmediklerini, abim gitsin, ablam gitsin, kardeşim gitsin, hep ben mi gideceğim dediklerini çok dinlemiş, duymuş, görmüşüzdür. Oysa Safiye Hala'nın bu eğitim yöntemiyle kişi yetiştiğinde ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Şimdi evde yemek konuyor. Ekmek yenecek. Ben bırakın ekmeği siz, yemek masa veya sofra işte hazırlayan bir anne düşünüyorum. Yani eli düzgün, ben çok da ufaktan saymayayım. Yani 6-7 yaşından sonra diyorum ben. Bu 9-10-11 saymıyorum hiç. 6-7 yaşından sonra bir kız çocuğu, bilhassa bir kız çocuğu. Yani annesinin sofra koyduğunu görecek, kalkacak. Bir tabağa koyacak, suyu getirecek, bir şey yapacak yani. Kızım su getir demesi mi gerekiyor annenin? Oğlum sandalye getir demesi mi gerekiyor annenin? Ve diyorlar değil mi efendim? Şimdi şu an beni dinleyenler. Oh hoca, oh sen neler konuşuyorsun? Bizim halimiz ne? Ya ben şimdi böyle deyince ya bu hoca yani ne bunlar nereden biliyor diye düşünmeyin hayatı. Biz de hayat yaşıyoruz, hayatı yaşıyoruz. Yani hep bunlar gördüğümüz, bildiğimiz, hep beraber ortak olarak yaşadığımız şeyler efendim. Nasıl bir genç, nasıl bir çocuk istiyoruz biz? İşte bu sofra yemek sahnesinde yemek hazırlarken çocuk, yani evin iyi çocuğu, normal çocuğu, normal iyi, yani tam da iyi değil. Anne ekmeği kaç tane alacağım diyen çocuktur. Yani annesi oğlum git ekmek al şu kadar diyen denen çocuk değil, anne kaç ekmek alacağım diyen çocuk. Yani orta çocuk bu yani. Peki iyisi hangisi, en iyisi? Evini gören çocuk, evini gören genç. Evdeki sayıyı biliyor. Mutfağa bakacak ekmeği nereye koyuyorlarsa. Ha, 3 tane, 5 tane, 1 tane. Kaç ekmeğe ihtiyaç varsa gidecek. Kaç ekmek alayım demeden yeterince ekmeği alıp gelecek. Efendim çok mu hayal oldu? Ya hoca hayal kuruyorsun sen diyorsunuz. Ben bunu buradan mikrofondan konuşsam da duyar gibiyim. Yani onu söyleyeyim ha, duyar gibiyim. Çok mu hayal oldu diyesim geliyor yani. Niye? Ben tekrar söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselam'ın çocukluğunu efendim gördük. Annesiyle olan hayatında, dedesiyle ve amcasıyla ve ondan önce süt annesiyle gördük. Süt annesi bir daha gelecek. Orada biraz daha göreceğiz tekrar. Hepiniz biliyorsunuz ki Aleyhisselam hazırcı değildi. Hep böyle evde her şey el atardı. Yani annesinin, yani süt annesinin, annesinin, dedesinin, amcasının sırasıyla söylüyorum. Efendim, yani yavrucuğum şunu getirir misin dediklerine ilişkin ben bir rivayet okumadım hiç. Siz de bilmiyorsunuz böyle bir rivayeti. Hepiniz biliyorsunuz ki Aleyhisselam nerede kalıyorsa, çocukken bahsediyorum ben, her şeye el atardı böyle. Bunu görüyorsunuz. Bunu hep gördük. Madem örnekse örnek alacağız. Yetişti. Allah onu peygamber olarak görevlendirdi ve ashabını böyle yetiştirdi. İşte Hazreti Safiye zannediyorum Zübeyir'in eğitme noktasında hani ona o biraz sert şiddet uyguladı ya, tabi türünü bilmiyoruz ne uyguladığını. Demek ki çocuk nasıl bir suç işlediyse onca sevgisine, çocuğun özel kabiliyetine rağmen efendim ceza verilmesi gereken bir sahne oluştuğunda asla ihmal etmiyor ve o cezayı veriyor. Yetişmeden ceza şarttır. Ben elinize bir tane değnek alın çocuklara dövün demiyorum. Kimse bunu diyemez ki efendim. Diyemez böyle bir şey. Allah muhafaza. Aleyhisselam böyle bir şey yapmamış zaten. Kınamış bunları. Ama çocuk eğer sorarla su içiyorsa Aleyhisselam çocuktur. Zamanla bırakır dememiş. Hoş görmemiş. Yavrucuğum demiş. Suyu sağlarına iç. Besmele çek demiş Aleyhisselam. Hemen uyarmış. Şimdi kızmamış. Niye kızmamış? Çünkü çocuk hemen Aleyhisselam uyarınca hemen bardağı alıp sağ elle içmiş. Niye kızsın? Sen çocuğa 50 kere söylüyorsun gene sorarla içiyor. İşte burada ceza gerekiyor. İşte Safiye hala radıyallahu anha Mekke döneminde en öne çıkan çocuk eğitimi noktasında bu efendim bu tablosudur. Ve benim de çok ilgimi çeker, dikkatimi çeker. Ve geçen bölümde sizlerle paylaştığım gibi de sorarım kendi kendime. Safiye çocukları eğitme noktasında bu kadar eğitim kitapları içerisinde Safiye halamızdan İslami anlamda söylüyorum efendim. Bir tek örnek yoktur. Yoktur. Üzülüyorum buna çok yani. Niye? Çünkü eğitim tekniklerimizi, yöntemlerimizi hep böyle ithal alarak, montaj yaparak efendim içine iki tane ayeti, hadisi serpiştiriyoruz. Oluyor İslam eğitimi. İslam eğitimi bu değil efendim. Tamamıyla İslam olması gerekiyor. İslam eğitimi olması için. Safiye Hala'nın Mekke dönemi boyunca çok fazla öne çıkan rivayetleri yoktur efendim. Ancak İslam'ın yayılması konusunda Resulullah Aleyhisselam'ın sürekli yanında yer alıyor. En küçük fırsatları bile çok ciddi şekilde değerlendirerek çalışmalar yapıyordu. Hazreti Zübeyir'le bir sana daha var. O da Safiye Hala'nın ailesi kısmına sıra gelince biraz Zübeyir'i açmak istiyorum orada. İnşallah orada bu kısma biraz daha kısmen de olsa dönmüş olacağız. Medine dönemi boyunca, estağfurullah Mekke dönemi boyunca Safiye Hala diğer sahabiler gibi İslam'ın doğru bir şekilde öğrenilmesi, yaşanması, yayılması noktasında üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğine ilişkin rivayetler çok fazla var kaynaklarımızda. Sürekli peygamberimizin yanında yer aldığı, efendim o eziyet ve sıkıntı gören sahabileri onları barındırma, tedavi etme, onlara yardımcı olma noktasında varını yoğunu harcadığı, daha sonra işte Müslümanların İşte malum 3 yıl süren bir abluka, bir boykot, bir tecrit dönemi var ki o da oradadır. Safiye Hala'mız da oradadır. Orada onca sıkıntı, yokluk, o ölüm vadisinde hayatta kalma savaşı veren diğer ashabla beraber ne derece gayret gösterdiği, efendim son derece böyle girişken, hatta yer yer erkekler gibi nöbet tuttuğu, Resulullah'a bir şey olmasın diye gayret gösterdiği rivayetleri var. Safiye Hala'mızın. Bunun dışında işte Sicid'e kadar başka bir tabloyu şu anda tespit edemedik. Oğlu Zübeyir ile beraber Medine'ye hicret ettiğini biliriz. Peygamber Aleyhisselam'ın talimatı üzerine. Tabii Medine'ye hicret edince yeni bir dönem başlamış oluyor Medine-i Münevvere'de. Orada yeni ortamlar ve yeni imkanlar çıkıyor. Dolayısıyla Müslüman yeni ortam, yeni imkanlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir. Safiye Hala bu konuda bize de örnektir. Yani tabir yerinde ise rahata kavuşunca gevşemek değil, evet, rahata kavuşunca gevşemek değil, daha çok çalışmak ve daha fazla kişiye ulaşmak için çok yönlü bir faaliyete girdiğini görüyoruz Medine döneminde. Artık eziyet yok, sıkıntı yok. İşte malum Medine dönemi icraatları, efendim işte sosyal icraatlar, siyasal icraatlar, dini icraatlar, yapılanma, mimari icraatlar, şehircilik icraatları, efendim seriyeler, seferler, savaşların başlaması, birçok konuda efendim Medine dönemi faaliyetleri başlıyor ve Safiye Hala'mız da bu faaliyetlerde birçok yerde artık önümüze çıkacak. Onun önümüze çıktığı en meşhur sahnesi Uhud Savaşı'nda olmuştur. Kahraman olarak ilk orada göreceğiz. Ama dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim ve kaldığımız yerden yani Uhud'dan inşallah devam edeceğiz. Yalnız lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, Gül Sohbetleri programımızda Safiye Hala'mızla yine beraberiz. Safiye Hala'mızın Uhud Savaşı'ndaki o çok düşündürücü sahnelerini sizlerle inşallah paylaşmaya çalışalım ve onun o güzelliğinden güzellik devşirme gayreti içerisine girelim inşallah her zaman söylediğimiz gibi. Biliyorsunuz Uhud Savaşı birçok şeyin yaşandığı, çokça imtihanların üst üste geldi bir savaş efendim. Resulullah Aleyhisselam ve onun sevgili ashabının çok ciddi imtihanı. Malum ben savaşa, yani Uhud Savaşı'na tüm ayrıntıya girmiyorum. Çünkü konum Uhud Savaşı değil, konum Hazreti Peygamber değil ama peygambersiz olmaz. Konum İslam dini değil ama İslamsız olmaz. Konum nedir? Hazreti Peygamber'in akrabaları. Peygamberimizin akrabalarıyla akrabalarının da peygamberimizde olan münasebetleri. Konu bu. Şimdi Safiye halamızdayız akrabalarından ve Safiye halayı Uhud'da görürüz. Bakalım şimdi Uhud'da ne yapıyor Safiye hala oğluyla beraber. Biliyorsunuz Uhud çok düşündürücü bir savaş. Yani önce zafer, sonra yenilgi, sonra beraberlik diyebiliriz. Bazı kaynaklarımız sonrasına da zafer derler. Böyle bir yerden sağ çıkmak zor olduğu için. Malum birinci perdesi öyle söyleyeyim zaferle sonuçlandı. Okçular problemi yaşandı ve düşman arkadan çevirdi. Büyük bir kıyım gerçekleşti, hezimete düşüldü. Sonra toparlandı Müslümanlar. Resulullah Aleyhisselam'ı aralarına alıp Uhud Dağı'na çekildiler. Böylece savaş bitmiş oldu. Biz ayrıntılara değil de şimdi şu sahneyi görelim. İkinci sahnede bitmek üzere üçüncü sahneye giriyoruz yani. İslam ordusu dağılmış, disiplin bozulmuş, korkunç bir bozgun yaşanıyor. Kıyımlar, ölümler var. Biliyorsunuz biz bu savaşta 70 şehit verdik. 70 şehit verdik efendim Uhud Harbi'nde. Ashab-ı kiram Resulullah Aleyhisselam'a bir şey olacak diye neredeyse akıllarını kaçıracak. Ancak Allah muhafaza hani bir anlık dağılma çok kötü sonuçlar meydana getiriyor. Düşman çember altına alıyor Müslümanları ve ciddi şekilde kıyım da başlıyor, kaçış da başlıyor. Zorlanıyorum kelimeyi kullanırken, şuna üzülüyorum çünkü ben. Çok dinlemişsinizdir siz de efendim. İşte hac ve umre ziyaretlerinde, Uhud ziyareti yapıldığı zaman Uhud ziyaretinde eline megafonu alan Uhud'a çıkar ki Hazreti Hamza'yı görürken, amcayı görürken de bunu söylemiştim. Burada bir kez daha söyleyeceğim. Yeri geldikçe efendim söyleyeceğim bunu. İşte adeta yani hayatta olsalar eline bir değnek alıp dövercesine bütün faturayı okçulara kesip okçuları suçlayarak böyle bir hücum edilcesine Uhud anlatılır. Ben buna çok üzülüyorum. Evet bir yanlış var, bir manevra var. Ancak Ali İmran suresindeki ayetleri görmezsek sıkıntıya düşeriz. Allah muhafaza. Orada uzunca anlatılır. Ali İmran suresinde çok fazla var. Birkaç sürede var ama en uzunu Ali İmran suresindedir efendim. Ben onlara girmeyeceğim. Sadece işte herkesin dağıldığı, Aleyhisselam'ın etrafında çok az kişinin kaldığı böyle bir yıkım, bir kıyım anı. Ve ashabın bir kısmı öylesine şaşırmış ki efendim ellerinde mızrağı, oku, kalkanı nesi varsa, kılıcı, kalkanı, mızrağı nesi varsa yani böyle adeta şaşırmış vaziyette kaçışıyor sağa sola. Onlardan o esnaya kadar savaşa geri saflarda, geri hizmetlerde katılan hanımlar içerisinde olan Hazreti Safiye Hala. Sadece o yoktur burada. Benim konum Safiye Hala diye onu söylüyorum. Yani geri hizmet, yani işte yaralılara tedavi, su vesaire, yani birçok şey işte geri hizmette görev yapıyor. İş değişince efendim elinde ne varsa kapkacak, yani o iş yaptığı şeyleri atıyor, kılıca sarılıyor. Ve kaynaklar diyor ki yavrularına saldıran dişi aslan gibi, yani yavrularına saldırılan dişi aslan gibi diyor müdafaya kalktı. Ve böyle kaçmakta olan bir adam mızrağı kaptığı gibi ve hızlı bir şekilde yürüyerek nereye kaçıyorsunuz? Yazıklar olsun size. Resulullah yalnız mı bırakıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz diye öfkeyle bağırıyor. Mızrakla vurarak böyle birçok kaçan kişiyi geri çevirmeye çalışıyor. Diğer tarafında yettim ya Resulallah. Yetiştim ya Allah'ın Resulü diye böyle Müslümanları, hem geri çevirmeye kaçanları, hem de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a karşı yapılan hücumları geri çevirmek için de bir yandan düşmanla vuruştuğunu görürsünüz. Uhud, Safiye hala için ayrı bir imtihan yeriydi. İşte mızrağı ile savaştı, birinin aldığı kılıçla savaştı. Yani çok ciddi şekilde efendim savaşıyor. Elbette ki oğlu Zübeyir de burada savaşta. Ancak son anları veriliyor Safiye halanın bu savaş esnasında. Düşman artık tamamen çekildi gitti. Efendim Müslümanlar selamete erdiler. İşte bundan sonra Aleyhisselam manzarayı görüyor. Safiye hala efendim şehitlere doğru hızla gidiyor. Aleyhisselam o manzarayı biliyor. Henüz yakınına varamadı ama sevgili amcalarından Hazreti Hamza'nın şehit edilmesinden sonra Müsle adı verilen çirkin işlerin yapıldığını biliyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nedir? Efendim gözlerini oymuşlar, kulaklarını kesmişler, burnunu kesmişler, dudaklarını kesmişler, dilini kesmişler, parmaklarını kesmişler, kaba etlerini kesmişler. Dahası demeyeyim, farklı bir yere daha gireyim. Göğsünü yarmışlar, ciğerini çıkarmışlar. Çiğnemiş, tükürmüşler, yutamamışlar. Karnını yarmışlar, bağırsaklarını çıkarmışlar. Yeter mi efendim? Yani parça parça edilmiş. Tanımak çok zor. O hale getirilmiş. Ve Safiye hala Hamza amcanın kardeşi oluyor. Yani birbirine yakın yaşları var ikisinin. Peygamber aleyhisselam sevgili halasının şehitlere doğru giderken efendim Hazreti Hamza'yı, Hamza amcasını görmesinden ve o vaziyette görürse de bir kadın haliyle, hanım haliyle kaldıramaz, isyanlara düşer endişesiyle Zübeyir diye sesleniyor. Zübeyir. Lebbeyk ya Resulallah. Annene koş Zübeyir. Annene koş. Kardeşinin o halini görmesin. Onu engelle. Annene koş. Zübeyir her şeyi bırakıyor. Koşuyor, annesinin önünü kesiyor. Anne dur diyor. Bir an duruyor. Buradan uzaklaş anne. Buradan geri çekil anne. Önümden çekil diyor. Annesiz kalasıca. Kızıyor Hazreti Safiye. Önümden çekil. Hayır diyor. Sana yol vermem. Dur. Çekil annesiz kalasıca. Tam yarıp geçecek. Hazreti Zübeyir annesini nasıl durduracağını biliyor. Resulullah Aleyhisselam senin durmanı ve geriye dönmeni emrediyor. Ey anne deyince duruyor Safiye hala. Tabi emir Resulullah Aleyhisselam'dan gelince duruyor. Emre itaat. Muti insanlar bunlar. İtaat insanlar. Neden diyor. Neden? Sorma anneciğim nedenini. Resulullah Aleyhisselam durmanı ve geri dönmeni emrediyor. Oğulcuğum diyor. Ben kardeşim Hamza'nın şehit olduğunu duydum. Kesilip biçildiğini duydum. Organlarının parçalandığını, koparıldığını duydum. Eğer Resulullah Aleyhisselam bunlara tahammül edemeyeceğimden dolayı beni onu görmekten men ediyorsa var Resulullah'a söyle. Bunlar Allah yolunda olmuştur ve ben inşallah sabredeceğim. Var öyle söyle. O zaman diyor ey annem, ey sevgili annem dur diyor burada. Ben bir koşuda gideyim aleyhisselama söyleyeyim. İzin verirse sana geleyim. Oğulcum der. Muhakkak ki izin al. Ben duruyorum burada. Şimdi efendim kardeşi parçalanmış, her tarafa kesilmiş, doğranmış. Bunu biliyor hanım. Yani benim acım bana yeter. Ben acımdan dolayı böyle söyledim, ıstırabımdan dolayı. Yani eziyetler, ıstıraplar, acılar bizi isyana sürüklemeyecek. Yani isyan hakkı vermiyor ki onlar bize. Bir ya her zaman hep böyle her şeyimiz iyi olmaz ki isyan. Maalesef yani bir sıkıntıya düşünce git başımdan benim derdim bana yeter diye bağırır çağırırız. İşte Safiye hala bir örnekli daha. Bakın aleyhisselam çok sevdiği halasına, çok sevdiği amcasına karşı davranışını görün, akrabaya karşı. Halasının çok üzülmesini istemiyor aleyhisselam. Halaya bakıyorum, akraba davranışı Resulullah'a karşı. Dursun ve beklesin, dönsün geri diyor aleyhisselam. Ve kadıncağız da olayı anlatıyor. Haberdar olduğunu, kardeşin nasıl kesilip biçildiğini söylüyor. Ve ben diyor inşallah sabredeceğim. Çünkü bunlar Allah yolunda olmuştur diyor. Ve oğluna çabuk git diyor. Ama mutlaka Resulullah'tan izin al, ben kardeşimi göreyim. Orada duruyor yalnız, ha, gitmiyor. Anne duruyor ya, Zübeyir'in annesi Safiye hala. Koşuyor Hazreti Zübeyir. Resulullah Aleyhisselam durumu arz ediyor. Aleyhisselam öyleyse diyor, onu serbest bırak, kardeşini görsün diyor. Öyleyse serbest bırak, kardeşini görsün. Ve dönüyor geriye. Anacığım diyor, Resulullah Aleyhisselam sana izin verdi. Canımız, kanımız, her şeyimiz Resulullah'a feda olsun. Ey oğul diyor. Ve Hazreti Hamza'nın yanına gidiyor. Ben şimdi bunu nasıl anlatayım? Veya nasıl anlayayım ki anlatayım? Nasıl hissedeyim ki hissettireyim? Öyle rahat bir ortamda sohbet etmek başka, bunu yaşamak başka. Yaşayanlar elbette daha iyi bilirler. Efendim hocam ağlamadı mı? Ya ağlamaz mı? Resulullah Aleyhisselam ağladı. Hala ağlamaz mı? Hem Aleyhisselam öyle ağladı ki, öyle ağladı, sahabeler neredeyse helak oldu ağlamaktan. Ey amcam dedi, Allah'a yemin olsun ki yakalarsam onlardan 70 kişiye bunu yapacağım dedi Aleyhisselam. O kadar böyle üzüldü. Ama Allah'tan emir geldi. Hayır dedi Allah-u Teala. Hayır. Onlara misliyle mukabele edin. Öyle intikam, onlar yok öyle, yok. Allah buna izin vermiyor. Aleyhisselam da Allah'ın Resulü olduğuna göre, o da onun emirlerini aynıyla sadece insanlara anlatmıyor. Yaşıyor ve anlatıyor. Eğiliyor kardeşinin yanına. Ta başından başlayalım. Gözler yok. Burun yok. Dudaklar yok. Dil yok. Kulaklar yok. Göğüs yarılmış, ciğer dışarıda parçalanmış. Karnını yarmışlar, bağırsakları her şeyi dışarı çıkıp dağıtmışlar. Parmaklarını kesmişler. Her taraf kesilip biçilmiş. Yani bir insanın bir insana yapamayacağı canavarlık. Ağlıyor Safiye hala. Ağlıyor. Ağlarken de sevgili kardeşim diyor. Ey sevgili kardeşim. Bütün bunlar Allah yolunda oldu. Allah yolunda oldu. Ben Allah'ın takdirine razı oldum. Subhanallah. Allah'ın takdirine razı oldum. Nedir bu çektiklerimiz? Neydi kardeşimin suçu? Böyle mi olur? İsyan bizim işimiz. Takdire rıza onların işi. Ya. Bütün bunlar ey sevgili kardeşim Allah yolunda oldu. Ben Allah'ın takdirine razıyım. Razı oldum. Vallahi sabredeceğim. Bunun için Allah'tan ecir dileyeceğim. Ey kardeşim, sen Allah şahit ki Allah ve Resulü yolunda şehit oldun. Bizim ailemizin şehidisin. Ey kardeşim Hamza, ağlayacak orada. Resulullah bir kez daha ağlatacak. Ama isyana ilişkin tek bir hareket olmadığı gibi tek bir sözcük çıkmayacak ağzından Safiye halanın. Ve tabi daha sonraki zamanlarda da efendim ashaba, yani siz bilhassa belli gruba kaçtınız, daldınız sağa sola. Resulullah bak nasıl yaralanmış, kardeşim ne hale gelmiş demedi hiç. Şimdi bize ne oluyor ki hac ve umre için ibadet kastıyla o beldelere gittiğimizde Uhud'a vardığımızda ashabı suçlayan sohbetler yapıyoruz. Ben yanlış yapılmadı demiyorum. Muhterem dinleyenlerim, öyle anlaşılmasın. Herkes, her insan yanlış yapar. Ancak haddimizi bilmeden, haddi aşarak sahabeyi suçlarsak, kıyamet günü Allah bir onlarla bizi yan yana getirecek ve bizi muhakeme edecek. Bunun hesabını veremeyiz. Bunun hesabını veremeyiz. O yüzden çok dikkatli olacağız. Çok ciddi olacağız. Ve hasreten altını defaatla çizdiğimiz gibi efendim haddimizi bileceğiz. Efendim Safiye halanın Uhud'daki bu duruşu ben biraz özet geçtim. Çok böyle ağlamak ve ağlatmak istemedim. Ben düşünmek istiyorum. Düşündürmek istiyorum. Bundan pay çıkarmak istiyorum. Yani. Ve kendimi onun yerine koyuyorum. Siz de kendinizi koyun. Hocam biz kadın değiliz. Fark etmez kadın erkek. Kadın daha zor zaten böyle bir anda. Yani Uhud Harbi'nden sonra yani benim derdim bana yeter diye evine kapanıp hayatı boyunca ah kardeşim vah kardeşim diye isyanlar oynamamıştır. Böyle insan var ki işte babası ölür, kardeşi ölür. Normal diyelim bir hastalıktan, bir kazadan bir şekilde ölürüz yani. İnsanız ve ölümlüyüz. Ondan bakarsınız yıllar sürer. Hala işte isyandadır. Benim derdim bana yeter. Bakarsın sohbete gitmez, derse gitmez. Bilmem ne yapmaz. Çekilir kabına, hayata küser. Subhanallah. Ya insanız ve ölümlüyüz. Bir yandan cenneti istiyoruz, bir yandan ölümü istemiyoruz. Subhanallah. Olur mu öyle? Hazreti Hamza öldü mü yani şimdi? Allah-u Teala kitabında şehitler ölmez buyurmuyor mu? Ölümsüzlük böyle ölümlü olur. Ölümsüzlük böyle ölümlerle olur. O yüzden oh oh ne iyi oldu deyin demiyorum. Bunu demez kimse. Benim peygamberim de ağlamıştır orada. Ancak 3 günden fazla yas yoktur. Hayat devam ediyor. Hayat devam etmiştir zaten. Efendim, Uhud Harbi ile Hendek Harbi arasında Safiye halanın hayatına ilişkin özel bir tabloya ya ben ulaşamadım ya da kaynaklara böyle bir tablo geçmedi. Ancak ya da şöyle söyleyeyim, Hendek Harbi'ndeki Safiye halanın sergilemiş olduğu tavır bir kadının başaramayacağı belki ya da yani başarabileceği en üst seviyedeki olduğundan öne çıktı bu rivayet. Ben bu seferki sohbeti de bu sahneyi sığdırmaya çalışacağım ama biraz zor gibi görünüyor. İnşallah zamana sığdırabildiğimiz kadarıyla sizinle paylaşalım. Kalan kısmı da inşallah devam ederiz. Efendim, Hazreti Safiye halamızın cesaret, şuur ve basiret dolu bir hayatı var. Onun fedakarlıkları, cesareti, basireti, azmi ve kararlılığı meşhur zaten. Meşhur. Dillerden düşmez. Ama gözlerden ve gönüllerden de silinmez. Evet. Şimdi efendim, Hendek Harbi malum. Müşrikler, yani zafer diyemem de beraberlik diyeyim ama 70 tane Müslümanı önde gelen sahabeyi şehit ettiler Uhud'a rağmen hala Bedir'in intikamı deyip duruyorlar. Bedir'in intikamı deyip duruyorlar ve oldukça kalabalık bir ordu toplayarak 10 bini aşkın bir orduyla Medine üzerine yürüdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de önde gelen sahabilerinden biri olan Hazreti Selman-ı Farisi'nin teklifiyle efendim Hendek eşildi. Şehrin savunulması gereken yere ayrıntıya girmiyorum. Ayrıntıya hiç, yani Hendek'e hiç girmiyorum. Ve yani bir savunma harbi yapıldı. Onu söyleyelim sadece. Bütün bunlar faaliyetler yapılırken aynı zamanda bütün eli silah tutanları aleyhisselam cepheye çağırdı. Tehlike büyük. Yani bir nevi umumi seferberlik ilan etti. Ancak ne olacağı belli olmayan bu tehlikeli savunmada tehlikeye düşürmeyelim diye kadın ve çocukları efendim 10 gün fari denilen bir küçük kaleye, bir kasır, bir saray yani oraya topladı ve başlarına Hazreti Hasan bin Sabit radıyallahu anh'ı bıraktı. Aynı zamanda da Hazreti Safiye halasını bıraktı. Hasan bin Sabit radıyallahu anh o gün de biraz rahatsız olduğu için savaşa çıkamayacak. O yüzden kadınların başında orada bekçi olması için görevlendirildi. Safiye hala da işte malum yiğitliği, cesareti, azmi, yani anında karar verişi, çekip çevirmesi, yönetimi vesaire birçok yönü. Bak eğitim yönünü gördük, şimdi farklı yönünü görüyoruz. Birçok yönüyle öne çıktığı için de Safiye hala asıl oranın sorumlusu tayin edildi. Safiye hala ısrarla Hazreti Peygamber aleyhisselama sevgili yeğenine daha doğrusu Hendek'te onunla beraber olmak istediğini söylese de Resulullah aleyhisselam sen dedi bana orada lazımsın. Çünkü hanımların muhafaza edilmesi gerekiyor. Safiye halam olarak sen halam olarak onların başında olacaksın dedi. Hasan ne kadar orada olsa hem rahatsızdır hem de hanımların içine giremeyecek fazla. Dolayısıyla onlar sana emanettir diye Resulullah Aleyhisselam Safiye halayı hanımların başına bıraktı. Efendim çok çetin bir savaş, bir korkunç bekleyiş, kuşatma. Efendim bir taraftan soğuk, bir taraftan kıtlık yani sıkıntı var. Ekonomik olarak çok ciddi sıkıntı var, açlık var diğer taraftan. Bir taraftan da Yahudilerin anlaşmayı bozmaları var. Evet. Yahudilerin anlaşmayı bozmaları var. Yahudi milleti fırsatçı insanlar, hain insanlar. İşte normalde Medine vesikasında Medine'ye umumi saldırı yapılırsa Medine'yi beraber savunacağız diye onlar da imza atmışlardı. Bundan vazgeçtik beraber savunmayı. Arkadan anlaşmayı bozarak müşrikler önden geldiler. Şehirden de arkadan da şehrin içinden de Yahudiler anlaşmayı bozarak Müslümanlara saldırmaya kadar ileri gittiler. İşte bu böylesine ihaneti bekleyen, bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün tedbirleri aldığı gibi Yahudilerin bu dönekliği ve ihaneti karşısında korkunç şeylerin olabileceğini düşündüğü, gördüğü için de Hazreti Safiye halasını hanımların başına bırakmıştı. Ve işte gerçekten de orada Safiye hala çok büyük bir iş başardı. Çok büyük bir iş başardı Safiye halamız. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatı üzerine neden Safiye halan oraya bırakıldığı da böylece anlaşılmış oldu. Efendim bu böyle oldu ama yine her zamanki cümleyi ifade etmek zorundayım. Bugünkü bize ayrılan süre burada doluyor. İnşallah bundan sonraki bölümü diğer haftalarda sizlerle paylaşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.